SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Avustralya Tabipler Birliği toplu aşılama merkezlerinin kurulmasını görüşmek üzere başbakanla bir araya gelecek. Birliğin ulusal başkanı Dr. Ömer Korşit, 9. kanala halkın güvenini yeniden kazanmanın bir öncelik olduğunu söyledi. Avustralyalılar bu gerçekten önemli aşı uygulamasına nasıl yeniden güvenebilir diye soran Korşit, şimdi 50 yaşın altındakiler için AstraZeneca aşısının tercih edilmemesi kararıyla başa çıkmamız gerektiğine göre programı yeniden nasıl uygulayacağız ve yıl sonuna kadar tüm Avustralyalıların aşılanmasından nasıl emin olacağız diye ekledi. Queensland genelinde koronavirüs kısıtlamaları bugün itibariyle hafifletildi. Mağazalarda ve kapalı mekanlarda maskelerin artık zorunlu olmadığı eyalette ziyaretçiler hastanelerde, hapishanelerde ve yaşlı ve engelli bakım merkezlerinde sevdiklerini görebilecek. Sinema, tiyatro ve stadyumlar gibi eğlence mekanları %100 kapasiteyle çalışmaya geri dönecek. Ulusal Uyuşturucu ve Alkol Araştırma Merkezi'nce yapılan yeni bir araştırmaya göre 2019'da Avustralya'da günde 5'ten fazla kişi uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti. Kokain içeren uyuşturucu kaynaklı ölümlerin sayısı 2016'dan bu yana 2 katından fazla artarken amfetamin içeren ölümler 10 yıl öncesine göre 4 kat daha fazla oldu. Opioidlerin Avustralya'da 20 yılı aşkın süredir uyuşturucu kaynaklı ölümlerin çoğundan sorumlu olduğu ve 2019'da tahmini toplam 1121 ölüme katkıda bulunduğu kaydedildi. Yayınlanan yeni bir rapor, Avustralya'nın ülkeyi iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden korumak için önümüzdeki 10 yılda emisyon kesintilerini 3 katına çıkarması gerektiğini söylüyor. İklim Konseyi Federal Hükümeti 2030'a kadar %75 emisyon azaltma hedefi ve 2035'e kadar net sıfır emisyon belirlemeye davet etti. Raporun yazarı Profesör Will Stephen'a göre Avustralya artık emisyonları azaltma konusunda diğer ülkelerin oldukça gerisinde kalıyor ve onlara yetişmek için daha fazlasını yapması gerekiyor.
We have enormous potential with our renewable resources. So the best way to get
ülkenin daha iddialı hedeflere ulaşmak için iyi bir konumda olduğunu söyleyen Profesör Stephen'a göre yenilenebilir kaynaklarıyla Avustralya muazzam bir potansiyele sahip. Emisyonları hızlı bir şekilde azaltmanın en iyi yolu elektriğinizi fosilden yenilenebilir enerjilere dönüştürmektir. Ve dünyadaki en iyi güneş kaynaklarından bazılarına sahip olan ülkemiz en iyi rüzgar kaynağına da sahip. Ve bu ikisini bir araya getirdiğinizde OECD'de en azından bize yakınlaşabilecek başka bir ülke yok diye konuştu. Rapor Avustralya'nın orman yangınları, seller ve sıcak hava dalgalarının kötüleşmesiyle küresel ısınmanın ölümcül sonuçlarını zaten yaşadığını söylüyor. İşçi Partisi Senatörü Christina Kinnaly, Savunma Bakanı Peter Dutton'ı Christmas Adası'na yapacağı ve onaylanmış ziyaretine şahsen müdahale ederek iptal etmekle suçladı. Kinnaly, adadaki göçmen gözaltı merkezinde tutulan bir Tamil ailesini ziyaret edecekti. Avustralya İşçi Partisi, hükümete geldiklerinde yerli halkın hapsedilmesini ve gözaltında ölen aborjin sayısını azaltmak için 4 yıl içinde adalet reformları konusunda $80 milyon tahsis edeceğini açıkladı. İşçi Partisi'nin yerel işleri sözcüsü Linda Burney, bu konudaki temel nedenlerin üstesinden gelmek için federal liderliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Avustralya yerli halkının haklarını savunanlar, gözaltındaki ölümlerin sayısını azaltmak için yeterli girişimlerin yapılmadığına dair endişelerini ifade ederken, konuya ilişkin 15 Nisan 1991'de Kraliyet Komisyonu raporunun yayınlanmasından bu yana gözaltında 470'ten fazla ölüm gerçekleştiği kaydedildi. Yerli halkın nüfusun yalnızca %3'ünü oluşturmasına rağmen ülkedeki mahkumların 1/3'ünden biraz daha azının yerli halka mensup olduğu ifade ediliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Avustralya direktörü Eleni Pearson, Avustralya'da bu konuda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi.
But in particular we would like to see the Australian government raise the age of criminal responsibility.
Özellikle Avustralya hükümetinin cezai sorumluluk yaşını yükseltmesini istiyoruz diyen Pearson, şu anda bazı eyaletlerde 10 olan bu yaşın mutlak olarak minimum 14 olması gerektiğini belirterek, özellikle zihinsel sağlık sorunları olan kişiler için hücre hapsi kullanımına bir son vermek istediklerini söyledi. Fransız hükümeti Johnson & Johnson koronavirüs aşısının kullanıldığı aşılama hakkında bir duyuru yaptı. Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Johnson & Johnson aşısının 55 yaş üstündeki kişilere uygulanacağını, bu aşıdan 200 bin dozun ülkeye geldiğini kaydetti. Amerika'da da Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği koronavirüsü aşısının 6 kişide kan pıhtılaşmasına yol açmasının ardından ilgili kamu dairelerinden aşının kullanılmasının durdurulması tavsiyesi gelirken, firma aşının Avrupa'daki dağıtımını da ileri bir tarihe erteledi. Danimarka, AstraZeneca aşısının nadir fakat ciddi yan etkilere yol açtığı için aşının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı. Daha önce birçok ülkede askıya alınsa da Danimarka, AstraZeneca aşısına son veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Danimarka Ulusal Sağlık Dairesi Başkanı Søren Brostrøm, Avrupa İlaç Ajansı ile Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesine rağmen aşılama kampanyasında AstraZeneca aşısının bir daha kullanılamayacağını açıkladı. Afgan hükümeti yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerini bu yıl Eylül ayına kadar ülkeden çekme kararına saygı duyduklarını söyledi. Afgan Yüksek Barış Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, askerlerin geri çekilmesinin Afganistan'da yeni bir savaş dönemi anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.
Devlet Afganistan.
If there is still the thinking that with the withdrawal of the foreign forces, the issue.
Eğer hala yabancı güçlerin geri çekilmesiyle sorunun çatışma yoluyla çözüleceği düşüncesinde olanlar varsa, bu savaşın devam etmesi anlamına gelir ve kimse bunu istemez diyen Abdullah, bu yüzden taraflardan hiçbiri bunu yanlış anlamamalı. Yabancı güçlerin varlığı olmadan tüm Afganistan halkı için kabul edilebilir bir çözüm ve barışa doğru ilerlemek gerekir diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Fezlekelerin 8'inin Cumhuriyet Halk Partili, 2'sinin ise Halkların Demokratik Partili vekillere yönelik olduğu kaydedildi. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi.
Ülke lebalep hasta. Hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini basıyorlar. Binçlerle. Gündemi değiştirmek gerekiyor. Algıcıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar? Fezleke düzenliyorlar. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız diye. Ya önemli olan Kılıçdaroğlu değil. Önemli olan ülke. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, Yiğide savaş bayramdır, Hodri meydan.
Öte yandan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağır Alioğlu, Haber Global'de katıldığı canlı yayında Halkların Demokratik Partililerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen fezlekelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha önce yaptığı açıklamada fezlekelere gözü açık evet diyeceğini açıklayan Ağır Alioğlu, sözlerim sündürüldü. Ben HDP'den kim Öcalan teröristtir, PKK terör örgütüdür derse ona hayır vereceğim ifadesini kullandı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt genelinde astığı 128 milyar dolar nerede pankartları savcılık kararlarıyla indirilirken Karaman'da farklı bir yol izlendi. Karaman Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ay boyunca afiş asma yasağı koyarak Cumhuriyet Halk Partisi afişlerinin kaldırılmasını sağladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Başkanlığı binasından sökülen 128 milyar dolar nerede yazılı afişin yerine asılan 256 kağıdın yarısını ne ettiniz yazılı afiş de itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Amasya'da 128 milyar dolar nerede pankartlarının indirilmesiyle ilgili Twitter hesabından bir belge paylaştı. Erdem'in paylaştığı belgede Amasya Cumhuriyet Savcısının Cumhuriyet Halk Partisi'nin astığı 128 milyar dolar nerede pankartlarına dair suç tespit edemediği ancak idari olarak yasaklanmasını istediği görüldü. Belgede söz konusu pankart ve içeriğindeki yazı ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre başlatılacak herhangi bir suç tespit edilemediğinden herhangi bir adli işlem başlatılmasının konunun idari yönden değerlendirilmesinin uygun olacağı şeklinde yazılı talimat alınmıştır diye yazıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarla arasında polemik konusu olan ve parti binalarından indirilen 128 milyar dolar nerede afişleriyle ilgili yargı kararına itiraz edeceği kaydedildi. Mahkemelerin itirazları reddetmesi halinde ise Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapma ve ifade özgürlüğünün engellendiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmayı planlıyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çaykur'un işe alım için gerçekleştirilen kurasının görüntülerini paylaştı.
Eleman alıyor arkadaşlar. Ha buradaki rezilliği az izleyin ya. Bak çeki koyacak kırmızının üstüne, gözünden o yana bak, atacak içine. Bak tutma, attı içine, karıştırıyor. Şimdi çekti, bakayı var, okuyor onu. 155. Asa Çaykur yönetim.
Başarır bu paylaşımına, bu görüntüler varlık fonuna aktarıldığı günden beri zarar eden Çaykur'un işe alım kura çekiminden, sadakatin liyakata nasıl tercih edildiğinin noter huzurundaki en net görüntüsü. Adalet ve Kalkınma Partisi listesinde ismi olanlar kabul, yoksa olmadı, bir daha rezillik notunu düştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek parti kurma çalışmalarını sürdüren ve koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 279 kişi daha hayatını kaybederken 2802 hasta olmak üzere 62.797 yeni vaka tespit edildi. Bu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek vaka sayısı olurken toplam vaka sayısı da 4.025.557 oldu. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nın kısmi kapanma konulu genelgesi doğrultusunda dün saat 19 itibariyle Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yeni tedbirlerin hayata geçtiği ilk günde birçok şehirde hem trafikte hem de market ve fırınlarda hareketlilik yaşandı. Dün açıklanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından Yargıtay, gazeteci yazar Ahmet Altan'ın ve Nazlı Ilıcağ'ın silahlı terör örgütüne yardımdan aldığı hapis cezasını bozdu. 4 yıl 6 ay 21 gündür tutuklu olan Ahmet Altan 3. kez tahliye edildi. Gülen yapılanmasının medya ayağına ilişkin darbe çağrışımı davasında silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçlamasıyla Ahmet Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ve Nazlı Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi yapılıyordu. Altan'ın avukatı Figen Çalıkuş'u Twitter'da tahliye sonrasına çekilen bir fotoğrafı paylaştı ve Ahmet Altan'ı biraz evvel karşıladım. Özgürlüğe ilk adım diye yazdı. Ilıcağ'ın avukatı Kemal Ertuğ Derin ise BBC Türkçe'ye verdiği demeçte gerekli kararı görmeden bir değerlendirme yapmanın doğru olmadığını belirterek haber ajanslarında Türk Ceza Kanunu'nun 220 Taksim 7. maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle kararın bozulduğu yazıyor. Bu nedenle tam istediğimiz bir sonuç değil gibi duruyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Söyleşileri adlı etkinlikte genç katılımcıların sorularını yanıtlarken 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruya yanıt verdi.
Asker, askerdir. Ben de şu anda Cumhurbaşkanı olarak bu ordunun başkomutanıyım. Siz 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı bir konu değil ki. Çok bu işi seviyorsanız kalkarsınız, siyasete soyunursunuz. Böyle bir metnin ortaya konulmasını bir başkomutan olarak, cumhurbaşkanı olarak tabii ki kabul etmemiz mümkün değil.
Erdoğan gençlerden gelen İstanbul Sözleşmesi sorusuna ise daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yapar, onunla yola devam ederiz diye konuştu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan kısmi kapanmanın başladığı ilk gün bir yurttaşın evinde iftara katıldı. Türkiye 1. Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde Giresunspor'a konuk olan Ankara Keçiören Gücü futbolcularının Ramazan ayı sebebiyle maçın 10. dakikasında oruçlarını saha içinde açmaları gündem oldu. İhlas Haber Ajansı'na konuşan futbolculardan Uğur Utlu, Burak Aydın ve Abdülkadir Korkut olayın bu kadar gündeme gelmesine şaşırdıklarını belirtti. Başika'daki Türk askerlerinin bulunduğu üste saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir askerin hayatını kaybettiği, köyde yaşayan bir çocuğunsa yaralandığı bildirildi. Yapılan bu saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödenecektir ifadesini kullandı. Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek projesi kapsamında Almanya'ya gönderildiği ve Gezi'den 43 kişinin dönmediği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan soruşturma sürerken Gezi'ye katılan başkan yardımcılarından Bekir Karakuş'un görevden alındığı açıklandı. Nevşehir ve Niğde'den yüklenen patates ve soğanları taşıyan 10 tırdan 4'ü İstanbul'a ulaştı. 81 ilde dağıtımı başlayan patates ve soğanların İstanbul'da valilik tarafından törenle karşılanması sosyal medyada tepki topladı. İstanbul Valiliği'nin kentin girişinde Tuzla'da yaptığı karşılama töreninde konuşan vali yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek bir konuşma yaptı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile patates ve soğan üreticilerimize destek olmak amacıyla Tarım Orman Bakanlığımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin arttığı günlerde Montreux Sözleşmesi'ne dayanarak Karadeniz'e savaş gemileri göndereceğini Ankara'ya bildiren Amerika Birleşik Devletleri bu bildirimi geri çekti. Diplomatik kaynaklara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 25 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 20 derece, Sydney'de açık 27, Melbourne'da yer yer yağışlı 19, Adelaide'de açık 21, Perth'te açık 24, Hobart'ta yer yer yağışlı 15, Brisbane'de açık 28 ve Darwin'de de genelde açık 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.